Ayrım 3, sayfa 25. Yaşlı Ejderha. Müren abla, iyi ki varsın. Yaşlı ejderha ile bir gece daha başlıyordu evde. Mutfakta duran kafesteki kanaryan Pavarotti hafiften ötmeye başlamıştı. Bu benim için tarif edilemeyecek kadar büyük bir mutluluktu. Tüy döken kuş ötmekten kesilmişti. Pavarotti bir daha hiç ötmeyecek diye üzülmeye başlamıştım. Ama şimdi hafif hafif ötmeye başlamıştı. Kısa fakat tiz sesler çıkartarak ötüyordu. Pavarotti ötüyor, Pavarotti ötüyor diye sevinçle bağırdım. Ejderha bir çocuğa bakar gibi yüzüme baktı. Ne mutlu sana dedi. Başka derdin yok ki senin. Bir an suratıma bir tokat yemiş gibi oldum. O çocuksu sevincimi boğmuş, kursağıma tıkamıştı. Bütün bunlar sessiz bir insan olduğum için bana atılan laflara, kişiliğime yapılan çirkin imalara yanıt vermediğim için oluyordu. Ejderha böyle konularda ustaydı. Eski karısıyla sürekli kavga ettiği için kavgaya alışkındı. Belki de bir deşarj yolu olarak görüyordu bunu. Benim sakin halim onu çileden çıkartıyordu. Bir sabah bana doğal bir şekilde "Sen hiç kavga etmiyorsun," demişti. "Kadınlar kavga eder halbuki." Bu sözler bende bir şaşkınlık yaratmıştı. Kavga etmek, yok yere bağırıp çağırmak, içini boşaltmak istiyordu belki de. "Ben hiç kavga etmem," diye mırıldanmıştım. "Kavga etmek için evlenmedim ki." Yaşlı ejder, yılların birikimi ve bir kadını çileden çıkarmayı iyice öğrenmiş olmanın ustalığıyla bir iki laf daha edivermişti. Bağırmaya ve ağlamaya başlamıştım. O korkunç, karma karışık, dev bir mağarayı andıran salon, maskeler ve kuru kafa gözlerimin önünde dönmeye başlamıştı. Boğuluyordum sanki. Başım ağrımaya başlamış, göğsüm sıkışmıştı. Ölüyordum, midem bulanıyordu. Ejder memnundu. Kavga etmeyi, beni üzmeyi başarmıştı. Sigarasını yakmış, viskisinden koca bir yudum almıştı. Korkunç gecenin içindeydim. Nereden girmiştim bu garip dünyaya? Benim olmayan bu eve, bu beni ezen ve boğan eski salona nereden girmiştim? Odama gidip kapıyı kapattım. Başım zonkluyor, gözlerimden yaşlar akıyordu. Eski zaman konsolunun arkasındaki pencereden Çankaya sırtlarına kadar uzanan yola baktım. İçime bir ferahlık geliyordu oraya bakınca. O yolda koşa koşa gitmek, bu evden, her şeyden uzaklaşmak geliyordu içimden. Yatağıma girip yattım. Başucumdaki renkli taşlarla bezenmiş siyah ferforje lambayı yakmıştım. Düşünce ve hayal lambamdı bu benim. O odada yaşamaya alıştığım fersiz gecelerimi aydınlatır, değişik ışıklar, kırmızılar, yeşiller, sarılar ruhumu oyalardı. "İşte böyle Müren abla," dedim karşımda oturan yaşlı kadına. Dikkatle dinlemişti anlattıklarımı. "Kaçmak istiyorum, kaçıp kurtulmak, beni boğan o evden, içine büyüler yerleştirilmiş tuhaf bitkilerle dolu salondan, sevmediğim o koca saksılardan. Ejder'in koridora dizilmiş eski ayakkabılarından, çevredeki darmadağınık kitaplardan, gece yarısı elden sigara düşünce yanmış koltuk kılıflarından kaçmak istiyorum." Müren abla bir sigara yakıp baktı bana. "Sakın bana söylemeden fevri bir şey yapma," dedi. "Koca o, önemli bir şey, bir konumum var. Sakın acele bir şey yapma." İstanbul, Güve Kanadı Yelpaze. Yıllar sonra yeniden kavuştuğum şehirde, orayı terk etmeden önce oturduğum ahşap köşkün yerine yapılmış bir apartman dairesinde oturuyorum. İstanbul'daki evimde uyandığım ilk sabah heyecan içindeydim. Bir süre yattığım yerden dışarıdan gelen kuş seslerini dinlemiş, tül perdenin arasından süzülen ışığa uzun uzun bakmıştım. İşte uzun yıllar sonra kendi evimde şehrin bir sabahına uyanmıştım. Ankara'da duyduğum sabah seslerinden değişikti burada duyduğum sesler. Nasıl değişikti tam bilmiyordum ama iki şehrin sabahı ayrıydı. Az sonra yatağımdan kalkmış, balkona çıkıp eskiden kocaman ağaçlarla dolu olan, şimdi bir otoparka dönüşmüş arka bahçeye bakmıştım. Bu iki şehrin, benimle artık bütünleşmiş olan bu çok değişik iki coğrafyanın bedenimin üstündeki etkileri de değişikti. aslında yıllardır Ankara'yı sırtıma giymiş ve o Bozkır kentinde yaşamıştım. Ne kadar farklıydı. Bolu'yu geçince bozkırlardan oluşan çeyizini sermeye başlardı önüme. Kimi zaman ürkütücü bir yağmurla, kimi zaman bir gökkuşağıyla karşılardı beni. Hayatımın çoğu oradaydı. Yaşlı ejderhanın evinde geçen yıllarım. Müren abla, bir apartman dairesinde konaklayan Aşo. Ağaçlıklı sokaktaki Necla'nın evi. O inanılmaz güzellikteki arka bahçesi. Şehrin güzel akşamüstleri. Konur sokakta yakalanan eski anılar ve Tunalı Hilmi'nin tıklım tıklım ilkbaharı oradaydı. Ama İstanbul ele geçirmişti beni yeniden. Kocasından kaçmış bir kadın gibiydim. Kendimi yeniden İstanbul'un kollarına bırakmıştım. Evin yanından aşağıya doğru Ege'nin sokağı uzanıyordu. Kalamış da bitiyordu sokak. Tam karşıda, köşede Todori'nin meyhanesi vardı. Ege beni oraya götürürdü. Ulu, yeşil ağaçların altında otururduk. Bir kiliseye bitişik olan bu meyhane 17 yaşımdayken büyülerdi beni. Selahattin Pınar birkaç yıl sonra bu meyhanede fenalaşıp kalp krizi geçirerek ölmüştü. Her gün Ege'nin sokağından aşağı yürüyordum. Uzun yıllar önce Ege'nin oturduğu tek katlı kulübemsi evin yerinde dev bir rezidans yükseliyordu şimdi. Bütün İstanbul gibi Kalamış'a inen bu eski sokak da geçen yıllarla değişmişti. Ama gene de bozulmamıştı. Ege'nin sokağıydı burası. Onun yoksul evinin bulunduğu sokak. Ege, kırmızı kaplı eski defter. Bugünü Ege'yi düşünmeye ayırdım. Bütün gün boyunca Ege'yi, 17 yaşımdaki bu ilk aşkımı düşündüm. Yaşamımı kökünden etkileyip hayatımın akışını başka bir maceraya sürükleyen bu aşk bir ilk aşktan da öte bir şeydi. Hayatımı allak bullak etmiş ve beni bu şehirden kaçırmıştı. Ege'yi düşünüyorum, onunla birlikte yaptığımız şeyleri, o yılların Kalamış'ını, Ege'nin annesini, yeni kocasından olan Ege'nin küçük kız kardeşini, ablasını düşünüyorum. Tuhaf şey, pek fazla şey kalmamış aklımda. Yoksa ben Ege ile fazla bir şey yaşamadım mı? Mümkün mü bu? Hayatımda Ege'den sonra öyle yoğun şeyler yaşadım ki, Ege İstanbul'un ilk aşkın Kalamış iskelesinin merdivenlerine oturup sabaha kadar denizi seyretmemizin bir parçası olarak belleğimde kalmış. Ama yaşadığım mutluluk çok yoğundu. Onun için çok büyük bir de acı yaşamıştım. Öyle bir acı ki uykularımı etkilemişti o genç yaşımda ve hayatım boyunca uykusu az bir insan oldum. Ege ile çok sık ayrılıp barışıyorduk. Bu beni perişan etmişti. Yıllar sonra onun belki bir psikopat olduğunu anlıyorum. Belki de kadınları en çok cezbeden erkek türü. Öyleydi Ege işte. İçkisi, zayıflıkları, bunalımlarıyla yepyeni bir dünyaydı benim için. Bütün İstanbul'u, köşe bucaktaki meyhaneleri, Baylan Pastanesi'ni öğretmişti bana. Boğaz'daki Moruk Cevdet'in atölyesi, Kuzgun Acar'ın atölyesiyle birlikte gittiğimiz yerlerden yalnızca birkaçıydı. Ege deyince aklıma bir gece dünyası gelir. O zamanlar var olan Kalamış iskelesi, dalgaların kenarlarındaki girintilere çarpışı, her gece yarısı evden usulca kaçıp merdivenleri heyecan içinde inerek Ege ile buluşmam. Kalamış iskelesine gidişimiz. İkimize büyülü bir gece dünyası yaratmıştım. Onun içinde dünyanın en mutlu insanıydım. Ege ile hayatım çoğunlukla gece 12'de başlıyor, sabaha kadar Kalamış iskelesinin kenarındaki taşların üstünde oturuyorduk. Dalgaların sesi, gecelerin sessizliği, bu büyülü dünya yalnızca ikimizindi. Beyoğlu'nu öğretmişti bana Ege. Vapura atlayıp karşı tarafa geçiyordum. Ne heyecan dolu, ne mutlu günlerdi onlar. O günleri yeniden yaşamayı çok isterdim. İlk aşk, o delice kalp çırpıntıları. Bu benim erkeğim, benim erkeğim bu diyebilmek. Ege bana Fransız şairlerini, Comte de Lautréamont, asıl adı Isidore Ducas'tı, Baudelaire ve Marquis de Sade öğretmişti. Alfred Jarry, Bok Bok Bok, Jarry'nin nihilizmi,
Kral Übe adlı oyunu, burjuva düzenine bir tekme. Genç beyinim bunları yudum yudum içiyordu. Ben de Ege'ye eşi olmayan bir dünya veriyordum. Yakamozlarla aydınlatırmış bir gece dünyası. O zamanlar cadde bostandaki boş çamlık arsalarda dolaşırken bulduğum yıkık, sanki sonsuza çıkan apsre merdivenler, kavga ettiğimiz taşlık parkı. Kızıl topraktaki eski köşkün balkonlu odasında bir iki arkadaşla oturuşumuz. Ege'nin şu sözleri kulağımda. Onu seviyorum, onda huzuru buldum. Ah Ege, ne kadar zayıftın ve beni nasıl derinden yaralamıştın sonunda. Seni Beyoğlu'nda Baylan Pastanesi'nde aradığım bir günü düşünüyorum. Garsonlar görmemişlerdi o gün seni. Beyoğlu'nda dolaşmış, İnci Pastanesi'nde bir profiterol yemiştim. Birden çıkmıştın meydana. Her zamankinden daha şefkatli ve yumuşaktın. Sen buralara nasıl geldin diye merakla sormuştun. Fuayeye gitmiş, karşılıklı oturmuştuk. O zamanlar Beyoğlu bir başka mıydı? İstiklal Caddesi daha mı değişikti? Herhalde. Her şey daha büyülü, yeni keşfedilen ve taptazeydi. Çocukken annemin kolumdan tutup beni götürdüğü sokakları, naylon çoraplarını çektirdiği pasajları, Dandrino'nun şarküteri dükkanını, her gün önünden geçtiğimiz Narmanlı yurdunu, Ege ile dolaşırken bambaşka bir gözle görüyor, bütün bu mekanları, köşeleri sıkışmış yarı karanlık meyhaneleri, İçi yarı loş Baylan Pastanesi'ni aşkımın bu yepyeni coğrafyasına kazıyordum adeta. Beyoğlu, Bebek ve Kalamış Ege ile bu üçgenin içindeydim. Beyoğlu'ndaki bohem hayatın içine girmiştim. Ege'nin arkadaşlarının hepsini tanıyordum. Kimi şairdi, kimi Paris'e kapağı atmaya çalışan bir ressam, kimi varoluşçuluğu konuşan bir tiyatrocu. Hepsi Ege'nin arkadaşlarıydılar. O zamanlar çok genç insanlardı bunlar. Belki 21-22 yaşındaydılar en fazla. Ege'de Galatasaray Lisesi'nin son sınıfında takılmış kalmıştı. Ama derin bir kültür birikimi yaşıyordu benim için. İçki hayatının büyük bir parçasıydı. Herkes sigara içiyordu o yıllarda. Meyhanelerdeki garsonlar bu gençlerin dert ortaklarıydı. Kim hangi kıza aşık olmuş, kim niçin fazla içiyor, hepsini bilirlerdi. Düşünüyorum, bugün Ege'yi düşünüyorum. Onunla geçirdiğim hayatımın kısa ve yoğun bölümünü iyice hatırlamaya çalışıyorum. Ufak, kırmızı kaplı bir hatıra defterim vardı. Onu bulmalıyım. Onun içinde Ege ile ilgili satırlar, o yıllardan izler olmalı. Ege'nin bir de fotoğrafı sararmış defter sayfalarının arasına sıkıştırılmış durur. Kim çekmişti o fotoğrafı? Ben çekmiş olmalıydım. Ege bana doğru geliyor karşıdan. Yüzünde o gülümsemesi. Simsiyah giyinmiş her zamanki gibi. O defteri bulmalıyım. İstanbul'dan ayrılırken yanımda götürmüş olmalıyım o defteri. Kalamış vapur iskelesi artık yok. Eskiden upuzun bir iskele vardı Kalamış'ta. Sabahın ve öğleden sonranın belirli saatlerinde içinden şık giyimli kadınların, çocukların, evine dönen erkeklerin indiği vapurların yanaştığı bir iskele. Benim gece dünyam bu iskelenin kenarındaki taştan bir merdivendi. Ege ile oraya oturur, dalgaların taş merdivenlere ve iskeleye çarptıkça çıkarttığı sesleri dinler, yakamozları ayın denizin üstündeki oynaşan ışıklarını izlerdik. Gece benim dünyamdı. O zaman daha bilmiyordum bunu. Ama Ege'yi gecenin içine taşımıştım. Denize bu kadar yakın olmak bana sonsuz bir mutluluk veriyordu. Neler konuşurduk tam bilmiyorum. Ama her şey bir rüya gibiydi. Her gece Ege ile bu rüyanın içine birlikte giriyorduk. Yaşlı ejderha. Las Vegas'ta uyuyan adam. Yatağımda uyandım. Sıcaktan ve havasızlıktan uyanmış olmalıydım. Odada her zaman olduğu gibi çok hafif bir ışık yanıyordu. Telefonun yanında duran annem ve babamın çerçevelenmiş fotoğraflarına, yaşlı ejder ile nikahta deftere imza atarken çekilmiş fotoğrafımıza baktım. Odanın diğer kısımları karanlıktı. Solgun gece ışığının huzmesi, fotoğrafları ve siyah bakelit telefonu belli belirsiz aydınlatmıştı. Yaşlı Ejder odada yoktu. Yanı başımdaki saate baktım, sabahın 4'üydü saat. Her gece yaptığım gibi usulca yatağımdan kalkıp terliklerimi giydim. Uzun koridoru sessizce geçtim. Dev salon aydınlıktı. Las Vegas gibiydi. Zaman durmuştu orada sanki. Yaşlı adam koltuğunda uyuyakalmıştı. Boş viski bardağı yanındaydı. Parmaklarının arasındaki sigara sönmüş, upuzun külü yere dökülmüştü. Ejder'in karşısındaki 4 ayrı ekranda 4 ayrı görüntü bütün canlılığı ile devam ediyordu. Bir tanesi sihirbaz Salvano'nun nefis bir gösterisiydi. New York'ta bir sahnede olmalıydı illüzyonist Salvano. Zarif ve inanılmaz hareketlerle sürekli elindeki mendili bir güvercine döndürüp uçuruyordu. Bir süre izledim onu. Yaşlı Ejder'in nefes sesi inişli çıkışlı bir şekilde odada, Japon maskelerin arasında kuru kafanın yanında dolaşıyordu. Bu onun yaşadığının tek belirtisiydi. İkinci ekranda bir polisiye film süre geliyordu. Üçüncü ekranda nefis bir bale vardı. Kuy gölü olmalıydı bu. Her gece onu seyrederdi. Dördüncü ekranda parazit ve kumlanma vardı yalnızca. Kaset çoktan bitmişti. Yavaşça sigarasını elinden aldım. Burada hasta olacaksın. Bir süre sonra gözlerini açtı. Olmam hasta falan. Onu koltuktan kaldırmak güçtü. Teker teker televizyonları kapattım. Salonun ışıklarını söndürdüm. Yavaşça odama dönüp yatağıma yattım. Neredeyse gün ağarmak üzereydi dışarıda. Bir süre hafif aydınlanmış pencereye baktım. Yol Çankaya tepesine doğru uzanıyordu. Hiç kimsecikler yoktu çevrede. Sokak bomboştu. Sırt üstü yatmış tuhaf hayatımı düşünüyordum. Yavaş yavaş göz kapaklarım ağırlaşmaya başlamıştı. Bir süre sonra derin bir sabah uykusuna daldım. Gece hayatım çoğunlukla böyleydi. Bir saatte uyanıyor, yere düşen bir sigara var mı diye salona gidip bakıyor, sonra da Las Vegas'ın ışıklarını söndürüp yaşlı Ejder'i koltuğunda uyuklarken bırakıp odama dönüyordum. İstanbul, Ege, Fener yolundaki eski, kullanılmayan tren yolu çok uzaklarda kalmıştı. Onları düşünüyordum artık. Bazı geceler hastaneyi düşünürdüm. Ama çok ender, her zaman değil. Bu ayrımda geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Comme du le théâtre. C O M T E D E L A U T R E A M O N T. Isito Dukas. I S I D O R E D U C A S S E Marquis de Sade M A R K I D E S A D E Boudelaire B A U D E L A I R E Alfred Chahi A L F R E D G A R E Ré, ré, yeah.